Ayrım 18.
Bugün divanı birlikte izleyelim biz de. Murat sanki içten içe kendine kızıyor gibiydi. Yüzü kızarmıştı, buna engel olamıyordu. Elleri sıkıntıyla yakasında dolaşıyordu. Gazanfer bir kez daha hanımına hayranlıkla bakmaktan kendini alamamıştı. Bunca zaman sonra bu adamı hala bu hale getirebiliyordu Safiye. Sultanın yatağından gelip geçen gencecik, birbirinden güzel kızların haddi hududu yoktu ama yine de hiçbiri onu böylesine derinden etkileyemiyordu. Murad'ın eli az da olsa ağarmaya başlamış sakallarını sıvazlıyordu. Belki de yaşlanmakta olduğunun düşüncesi içini sıkıyordu. Belki de içini sıkan daha başka bir şeydi. Bu kadının karşılaştıkları ilk andan beri üzerindeki büyük etkisi. Gazanfer o ilk karşılaşmayı gözleriyle görmüş olmasa da bunu tahmin etmekte zorlanmamıştı. Sultanın aklından geçen başka şeyleri tahminde de zorlanmamıştı ağa. Murat tüm aşıklarını Safiye'nin bildiğinden emindi. Kendi zayıflığı bu kadın için bir sır değildi. Oysa Safiye yanından ayrılmayan hadımıyla ona hala sadık olduğunu söyler gibiydi. Safiye son derece duruma hakim bir pozda sultanın yanında kendinden emin duruyordu. Durumun farkındaydı ve bundan büyük bir güç duyuyordu. Üç kıtanın efendisi onun gözlerine bakamıyordu, utanıyordu. "Safiye ben," diye mırıldanmıştı sultan. "Hiçbir şey söyleme sultanım," demişti Safiye. "Eğer istemiyorsan." Sultan Safiye'nin ona sunduğu bu anlayışlı tavra dört elle sarılmıştı. Çok memnundu. Ama yine de bu onun içini sıkıyordu. Evet, o bir sultandı ama Safiye de sultan yaratandı. Eliyle minderleri kibarca işaret eden Safiye, "Buyur sultanım, otur. Adamların şimdi önemli kararlar verecekler," demişti. Murat sanki bu kendi fikriymiş gibi yerine kurulmuştu. Safiye ise bir küçük sadık köpek gibi onun dizlerinin dibine kıvrılmıştı. Murat onu kaldırıp yanına oturtmak istediyse de bunu kabul etmemişti. Onun bu kendini aşağılayışındaki egemenlik Murat'ın anlayamayacağı bir durum değildi. Bir başka şey de aklından şöyle bir gelip geçmişti sultanın. Safiye oturduğu yerden divanda olup bitenleri hem daha iyi işitebiliyor hem de görebiliyordu. Murat'ın avantajı yalnızca daha yüksek ve rahat minderler üzerinde oturmasıydı. Yeniçeri ağası diyordu ki, "Eğer bir şeyler yapılmazsa yemin ederim askerler hafta sonuna varmaz kazan kaldırırlar." Sipahilerin yakışıklı efendisi Ferhat da bunu onaylıyordu. "Korkarım ki sipahiler de buna katılır. Adamların yatakları çul çaput, yemekleri bayat, geçen haftadan beri et çıkmıyor. Eğer orduyu böyle beslerseniz ondan bağlılık da bekleyemezsiniz." Sokullu o sakin sesiyle konuşmuştu. "Katılıyorum." Sultanın gözünün hemen önünde oturan Vezir-i Azam'ın altın işlemeli sarığı görünüyordu. "Hemen bir şeyler yapılmalı. Halk zaten kıtlıktan kırılıyor. Buna bir de orduda isyan eklenirse felaket olur sonumuz. Onlara bizim önerilerimizi götürdünüz. Ne diyorlar?" "Dişimizin kovuğuna bile gitmez. İşte böyle diyorlar." Sipahilerin genç komutanı gülümsemişti. Gerçekten de yakışıklı bir adamdı. Vezir-i Azam genç adama sert bir şekilde bakarak, "Demek böyle," deyip alay ediyorlar. "Bizim onlara yaptığımız öneriyi imparatorluğu bile yıkabilecek bir şekilde reddediyorlar demek," demişti. Sipahilerin komutanı bunu demek istemedi diye söze tekrar girmişti Yeniçeri ağası. Ferhat'ın söyleyebilecek bir sözü kalmamıştı. Gazanfer, Sokullu ile Ferhat arasındaki anlam veremediği bir gerginliği rahatlıkla hissedebilmişti. "Pazarlık etmek istiyorlar. Yılda adam başı 100 akçe." "Biz 50 demiştik," diye cevap vermişti Sokullu. "İstedikleri 100 akçedir efendim." "İyi. O halde gidin bakın bakalım 75'e razı olacaklar mı?" Biz de divanda çevresinde oturan diğer vezirlere şöyle bir bakmıştı. "Görelim bunu nasıl yapabiliriz." İki komutan eğilip çıkmıştı. Adamlar çıkar çıkmaz Sokullu adeta patlayarak, Allah aşkına buna şantaj denir. Bu adamlar imparatorluğu dağıtacaklar. İslam'ı da hiç aldırmıyorlar mı? Diye bağırmıştı. Aldırdıklarına ihtimal veremiyorum demişti Lala Mustafa. Çok yavaş bir sesle konuşuyordu. En sonunda bu onların imparatorluğu değil. Tabii ki bu onların imparatorluğu. Hepsi de küçük birer çocukken alınıp getirildiler, bunu unutmayalım. Ben de öyle, sen de. Bu ne demektir? Eğer onların evlenmelerine izin verirsek iş çığırından çıkar. Ama galiba sen de bu kanıdasın. Sokulu'nun sesi bir bıçak gibi keskinleşmişti. Sen ve seni besleyen yandaşların. Ben başka bir çıkış yolu görmüyorum efendim. Ya siz? Sokulu da umutsuzdu ama şunları söylemekten de kendini alamamıştı. Bazen zenginlerin baş kaldırısı yoksullarınkinden daha tehlikeli olur. Affedersiniz, anlayamadım. Hiçbir şey paşa, bu Aristo'nun bir sözüydü. Gavur işi. Lala Paşa yüzünü buruşturmuştu. Her ne hal ise birleşmemiz gerek efendiler. Hemen, şimdi. Ve bu fazladan ödeyeceğimiz 25 akçeyi nasıl sağlayabileceğimizi düşünelim. Toplayabileceğimiz yeni vergi yok. Sancakların yapabileceği bir şey yok. Tarlalar kuraklık içinde. Her yanımız düşman dolu. Gelecek para yok. Ama hala bankerler var, demişti Lala Paşa. Leş kargaları. Yaşadıkça buna razı olamam. Bütün Hristiyan ülkeler bunu yapıyor. Evet, ve belalarını da buluyorlar. Faiz kesinlikle haramdır. Ama biz onlar gibi değiliz. Biz koskoca bir inananlar imparatorluğuyuz. Bu sözleri dar bir görüş olarak değerlendirecek olanlar da vardır paşa. Siz öyle mi dersiniz paşam, öyle mi? Mustafa Paşa geri adım atmıyordu. İnananlar olarak Allah'ın yasak ettiğini yapamayız. Faizle para alamayız. Allah'ın isteği kullarının iyi yaşamasıdır. Böyle bir konu için bunu ortaya sürmek küfür gibidir paşa. Ben inananların çocuklarını ileride köleleştirecek bir şeyi asla kabul edemem. Ve Şeyhülislam da benimle aynı fikirde olacaktır, eminim. Adam o anda divanda değildi. Lala Mustafa başını sallamıştı. Şeyhülislam buna izin vermezdi. O zaman tek yol 50 akçeyi aldığımız yerden 25 akçe daha istemek, öyle değil mi? Bunu nasıl yapabiliriz? Parayı ayarlayalım yeniden. Bir gümüşteki %50'lik bakır oranını %75'e çıkaralım. O zaman biz onlara aynı parayı veririz ama asker daha fazla aldığını zanneder. Alışveriş yapanlar da öyle, satıcılar da, alıcılar da. Buna gerçekten inanıyor musun? Sokullu Paşa'nın yüzü iyice asılmıştı. Zorunlular, nasıl inanmazlar ki? Üzerinde sultanın adı olacak. Bu para ne korkunç bir şey. Ama paşam, şimdi parası olan biri olarak konuşuyorsunuz. Yoksulken bunları söylemek güçtür. Faiz hayır getirmez paşa. Öyle ya da böyle, bu da bir çeşit gelecek nesillerden çalmadır. Galiba her şeyin bir sınırı, sonu var. Büyük bir imparatorluğun bile. Ben bunu kabul etmekte neden bu kadar zorlanıyorum? Bu gerçeği görüp yapılması gerekeni yerine getirmekte neden zorlanıyorum? Buna cesaret edemiyorum. Eğer bunu yaparsanız kimse size korkak diyemez. Doğru, diyemezler. Çünkü onların kendileri de çok korkak. Bu gelip geçici bir değerlendirme. Evet, ve Allah şahidimdir ki bunun böyle kalması için uğraşacağım. Böyle şeylerin adet halini almaması için uğraşacağım. Amin, demişti Lala Paşa. Sultanın gözünden olanları izleyen Safiye hayretini saklayamamıştı. Bugün kıtlık var deyip sonra yarın bitti demek gibi bir şey bu. Sokulu Paşa çok inatçı bir ihtiyar. Çok merak ediyorum aşkım, ona nasıl katlanıyorsun? Katlanmak mı? Buna zorunluyum. Beni ortaya çıkardı, bu hale getirdi. Benden önce babamı da. Fazla iktidarda kalan vezir-i azamlardan kurtulmanın daima yolları vardır. Bak hayatım, öyle ya da böyle. Ben kendi işlerimi halledebilirim. Sokullu olsa da, olmasa da. Safiye ile böylesine rahatlıkla nasıl siyaset konuşabildiğine Murat kendisi bile şaşırmıştı. Bunlar birbirini tamamlayan yaşlı bir çift gibiler diye düşünmüştü Gazanfer. Yatağı bile artık cinsellik için değil, muhabbet edebilmek için kullanan bir çift. Safiye, sen de paranın ayarının düşürülmesi gerektiğini mi düşünüyorsun sultanım diye sormuştu. Evet, ama ben daha önce Sokullu'nun bu konuda ileri sürdüğü bazı fikirleri hatırlıyorum. Şöyle demişti, ne çeşit bir adam bir yalanın üzerine imzasını atabilir. Halk bunu anlamasa bile tüccarlar gerçeği hemen anlayacaklardır. Ve bu paraların üzerinde senin adın olacak. Evet, bu da bir görüş. Ama yerine getirmek zorunda olduğumuz görevlerimiz var. Senin görüşün bu mu? Evet. Görevlerimiz, işler, senin yeni şekerleme tepsin gibi mi? Murat, Safiye'nin bu konuda bilgisi olmasından ötürü bir parça utanmış gibiydi. Ama kararlı bir ses tonuyla konuşmasını sürdürdü. Gelecek beni hoş görecektir. Eğer bunu yapmazsam Yeniçeri ayağa kalkar ve imparatorluk tehlikeye girer. Tabii bir de güçsüz bir sultan gibi görünmemen gerekir orduya karşı. Aşkım, bunun için çok mu altın aldın? Murad'ın ani ve şaşkın dönüşü onu ele vermişti bile. Bunu zaten tahmin etmiştim. Kim vaat etti? Sen tahmin et benim küçük siyasetçim. Sanırım bu Lala Mustafa Paşa'dır. Çok akıllısın. Safiye gülümseyerek devam etmişti sözlerine. O da kendinden daha aşağı rütbedekilerden almıştır. Onlar da daha aşağıdakilerden. Onlar da bankerler, tefeciler, koskocaman bir ilişki yumağı. Evet öyle. Ve sen bu işin nasıl olduğunu, düzenini benden çok daha iyi bilirsin. Safiye, Murad'ın gencecik bir şehzade olduğu günlerdeki gibi ayaklarının dibinde oturuyordu yine. Seni çok mu hayal kırıklığına uğrattım Safiye diye sormuştu sultan. Hayal kırıklığı mı? Hayır aşkım. O gümüş paralardan bir dizi yapıp fesimin üzerine süs diye asacağım. Başını gülerek salladığında fesinin üzerindeki paralar şıngırdamıştı. Hayal kırıklığına uğramış gibi mi görünüyorum? Biraz. Yok, inan değilim. Hatta memnunum. Ortada dönen paranın bir kısmı tahmin edebileceğin gibi nasılsa benim olacak. Murat başını sallayarak anlıyorum diye mırıldanmıştı. Herhalde benim Sokullu Paşa gibi yaşamamı beklemiyorsun. Güzel kıyafetlerinden Murat Safiye'nin elmas düğmeli yeleğini dokunmuştu dalga geçerek. Ve benim köle kızlarımdan yoksun olarak. Kızlar olmadan duramazsın sen aşkım. Sadece bilmek istemiştim, o kadar. Bunları mırıldanırken Safiye'nin ensesine doğru eğilmişti. Safiye dönüp sultanın yanağına sevgi dolu yumuşacık bir öpücük kondurmuştu bunun üzerine. Murat da onu öpmüştü ve sonra ikisinin dudakları çok hafif bir şekilde birleşmişti. Gazanfer hiç kımıldamamıştı, hatta gözünü bile kırpmamıştı denilebilirdi. Söyle bakalım, senin Mitra nasıl bugünlerde? Murat o altın saçların arasına yüzünü gömmüş mırıldanıyordu. İyi, çok iyi, seni özlüyor. Ben de onu. Ne kadar güzel şiir okur. Evet öyle, ama sen annenin sana yolladığı o yeni küçük köleyle öylesine meşgulsün ki. Evet, o aptal şey. Daima öyle değiller mi zaten? Murat hiçbir şey söylemeden ona katıldığını belli ederek gülümsemişti. Tekrar derin derin nefes aldıktan sonra da onu bu gece bana gönder, olur mu? Demişti. Mitra? Evet. Tabii, isteğin başım üstüne. Safiye bu sözlerden sonra onu tekrar öpüp dışarı çıkmıştı. Devasa Macar hadımda sessizce arkasından seyirtmişti. Bu yazı kırmızı ve gümüşü beyaz çizgilerle çevrelenmiş, lacivertler açık maviye dönüşmüştü. 5 yıl boyunca nemli, soğuk ve kavurucu sıcak altında kalmıştı. Yasef Nasi'nin rüyalarak emeline kavuşmuşsa da Nasi kavuşamamıştı. Önce adada kıtlık baş göstermişti. Selim buna kahrolmuştu. Ama bunun nedeni halkın içine düştüğü zor durumdan o mükemmel verimin alınabilmesi için kim bilir kaç yıl gerekecekti ve oraya yerleştirilenler şarap işini ne ölçüde becerebileceklerdi. zararları bu topraklardan tümüyle temizlenecek, Kıbrıs yeniden güzelleştirilip donatılacaktı ve bu süreç için sultan bir askeri Muzaffer Paşa'yı seçmişti. Muzaffer Paşa gerçekten de güzel bir iş çıkarmıştı. Kıbrıslılar şimdi Müslümanlarla yakın ilişki içindeydiler. Bunun nedenlerini kendimce değerlendirebiliyordum. Yerdeki ikona ve tütsülerle de ilgilenmiyordu Osmanlılar. Muzaffer Paşa, Bizans geleneğine bağlı olarak o güne kadar tarla ve bar çok daha iyi sonuç vermişe benziyordu Kıbrıs'ta. 3 yıl sonra adanın üzümlerinden üretilmiş ilk şarap partisi vergi olarak İstanbul'a gelmişti. Ama hiç kimse bunun eski zamanlardaki kadar iyi olup olmadığına karar verememişti. Selim ölmüştü ve bunca insanın ölümüne değecek bir sonuç olup olmadığı hakkında hiçbir şey söyleyemezdi. Selim'in dünyadan göçüşüyle Nasi'nin hayalleri de uçup gitmişti. Nasi yeni sultanı tanıyorsa da babasıyla olan gibi bir dostluk söz konusu değildi aralarında. Muzaffer Paşa'ya bir tuğ daha eklenip yeni bir sancağa atanarak ödüllendirildiğinde hiç kimse şaşmamıştı ve divan da daha önce verilmiş tüm sözlerini unutuvermişti. Evinin kapısındaki armanın renkleri gibi Nasi'nin de uçup gideceğini sanmıştık hepimiz. Oradan geçtiğim bir gün içeri Nurbanu'nun hadımlarından birinin girdiğini görünce bu yüzden oldukça şaşırmıştım. Çünkü gözde olduğu günlerde Nasi daha çok Safiye ile sıkı bir ilişki içindeydi. Hadımı o öğleden sonra diğer olanlar benim için çok daha önemliydi. Ben olmuştum galiba. Sıcak nedeniyle herkes zamanından önce dük bahçesinde beni karşılayan ağaçların gölgesi ve yasemin kokularıyla doğru Gülruh'un şen kahkahaları olmuştu. Hareme girmeden önce bir süre durup gönlümü açan bu güzel sesi dinlemek istemiştim. Avlunun ortasında Sokullu'nun evde olduğu zamanlar namaz kılmadan önce abdest aldığı fıskiyeli bir havuz vardı. Daha pişmanlık duymuyor, tam tersine mutlu oluyordum. Hatta Sokullu ona bakıp ne garip, bana hiç benzemiyor dediğinde bile. Çok güzel bir çocuktu ve henüz 9'unda olmasına karşın yavaş yavaş bir genç kız havası kazanmaya başlamıştı. Babasının yani öz babasının hatlarını ve vücut yapısını taşıyordu. Yaşıtlarında azıcık hastalanıp rengi solgunlaşsa da iyileşince çabucak çok daha şıkırtılı bir tene işte yanıp az çok hareket etmekle olabiliyordu. Kızı hastalanınca hanım anne ile kızın göbek bağı sanki asla kesilmemişti. Genellikle olduğu gibi Gülruh sağlıklıyken sızlanmaya bir neden bulamayan İsmihan onun saçlarına takardı aklını. Doğru, moda olduğu gibi kıvırcık, sert ve kalın telli değildi çocuğun saçları. Büyüdüğünde siyah yün takacaksın kafana der dururdu İsmihan. Ama Gülruh'un zayıf görünen saçları inanılmaz bir hızla büyüyordu ve şimdi arkasında koşturacak kadar neşe doluydu. Gülruh kendi evinden çok bizimkinde vakit geçirmeyi seven yeğeni Şehzade Mehmet'le oynadıktan sonra daha da canlı bir koşturma içinde olmalarının nedeni oyunlarına Arap Paşa Sokullu'ya benden çok daha önceden beri hizmet etmiş olan zenci köle kadının oğluydu. Neredeyse sağır ve kör bir hale gelmiş olan kadın oğlunu yeniden görünce onları benzetmekte çok usta değildim ama tüm söylentilere karşın bu adamın babası kesinlikle ihtiyar Ali'ydi. Bundan emin ama bir yığın insan bu konuyla ilgili olarak dedikodu yapar dururdu, bunu da biliyordum. Sokullu Paşa bu gence bir babanın verebileceği her olanağı sağlamıştı. İyi bir eğer yetenekli ve zeki olmasa onu bu rütbelere çıkartmazdı efendim, bunu biliyordum. 3 tuğu var. Sokullu onun Kıbrıs'ın yeni valisi olmasını istiyordu. Sokullu bu genç adamı ve yeteneklerini seviyor, takdir ediyordu. Gençlik ya da zeka ve başarı kadar asla etkileyemezdi. Küçük hanımım ise çok daha açık bir biçimde tapıyordu genç paşaya. Ona yeni konuşmaya başladığı günlerde söylediği gibi sesleniyordu sevgiyle. Etrafında güle oynaya koşturuyorlardı. Aslında Mehmet bu siyah adamın her gelişinde olduğu gibi bir parça tedirgindi. Yeğeninin başkasına dönmesine tahammül etmekte zorlanıyor gibiydi. Hatta onların gülüşmelerini, sarılmalarını kıskanıyordu besbelli. Sonunda yakalanan kız ve onu kovalayan genç adam sarmaş dolaş kıkırtılarla nefes nefese havuzun kenarında adamın cebindeydi. Arap Paşa kıza sevgiyle sarılmıştı. Bu kollar dikkatimi çekmişti. Bembeyaz, pürüzsüz bir kol ve yanında kıvır kıvır yanlarında bir kenara atılmış gibi duruyordu. Bunu gözden kaçırmak olan özellikleri yere fırlatıp arada bir "Gülruh, Gülruh, haydi oynayalım" diye bağırıyordu. Bu sırada Sokullu gelmişti. Benimle aynı yerden girmişti bahçeye. Birkaç adım arkamdaydı. "Ah Arap, ben de" dedikten sonra susuvermişti. Bu suskunluğu bir süre daha sürmüştü. Ne yapacağını biliyorsa da zorlanıyordu. Bir orduyu yönetebilirdi başarıyla paşa. "Ara, kızım buraya gel" demişti. Biri siyah, biri beyaz, iki yüz şaşkınlıkla bu sese dönmüştü. Yalnız sese değil, kendilerinden başka birinin daha dünya geçer geçmez Gülruh gülümseyip başını Arap Paşa'nın omuzuna dayayarak "Baba" demişti. Sokulu'nun sesi kızın bu yumuşak davranışıyla daha da bir kararlılık kazanmış gibiydi. "Sana buraya gel" dedim. Gülruh'un gözleri büyümüştü ve belki de korkuyla paşaya iyice sallayarak tekrar bağırmıştı. "Doğru hareme." Kız bunun üzerine hemen gitmişti. Saç örgüleri artık sallanmıyor. Bana "artık zamanı geldi" demişti. "Bundan böyle o da senin korumandadır." Saygıyla eğildim. Daha sonra şehzadenin uzun uzun ağladığını duydum. "Gülruh'u istiyorum, Gülruh'u istiyorum." Tıpkı dadısından ayrıldığı günlerdeki gibi sızlanıyor. İkisinin arasında ilk somut ayrılıktı, bunu biliyordum. O günden sonra Mehmet'in annesinin yanına bile gitsek, şehzade odaya girdiğinde Gülruh peçesini örtmek zorundaydı ve artık konuşamazlardı. Onun söylemek istediklerini ancak ben aktarabilirim. Mehmet henüz bu yasaklamaları, cinselliği anlayabilecek yaşta değildi. Eğer öyle olsaydı, kızıyla Arap Paşa'nın paylaştığı yakınlık, Vezir-i Azam artık evlenene kadar görebileceği tek erkek babası olacaktı. Onun kederi, yeni hafta sonra Sokullu, evdeki dört köle kızdan biriyle Arap Paşa'yı evlendi.